أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسند الشهاب 450. حديث السماح رباح والعسر شؤم. Anlayış göstermek kazanç, zorlaştırmak ise uğursuzluktur. Eğer uğursuzluk kelimesini kullanmayı sevmiyorsak huzursuzluktur diyelim. Yani karşımızdaki insanı affedivermek, olaylara anlayışla bakmak, anlayış göstermek, müsamahakar davranmak. Öyle de güzel, böyle de olur. Fark etmez, ben fedakar olayım deyivermek bir kazanç vesilesidir. Belki o içinde bulunduğumuz ortamdaki özel olayla ilgili zararımız söz konusu gibi olsa da dost kazanırız, huzur kazanırız, sükun kazanırız, kalbimizde bir itminan oluşur. Öyle olunca elbette kazançlı biz çıkarız. Ama vel usru ise, zorlaştırmak ise hayır demek. Anlayışsızlık veya anlayış göstermemek uğruna sanki özel bir çaba ile işi zorlaştırmaya çalışmak ise şu'mun, kişiyi huzursuz eder. Yani insanın başına sıkıntılar açar, dertler, gaileler açar. İnsan o zaman daha bir huzursuz, daha bir yorgun çıkacak ya da zararlı çıkacaktır o işten. Tekrar okuyoruz. Es-semahu rabahun vel usru şu'mun. Anlayış göstermek kazanç, zorlaştırmak ise uğursuzluktur. 451. Es-sivaku yezidur racule fesahaten. Misvak kullanmak insanın konuşma güzelliğini artırır. Zaman zaman Müslümanların nedendir bilinmez bir tartışmaları vardır bu konuda. Misvak mı? Yani onu mecbur muyuz kullanmaya? Onun yerine şöyle envai türlü çeşit yeni yapım fabrikasyon diş fırçaları kullansak olmaz mı? Uzunluğu, eni ve boyu, sıklığı, sertliği ve yumuşaklığıyla bizim gönlümüze göre nice diş fırçaları, hatta macunları da istediğimiz kokuda, tarzda ve tatta üretsek de misvak yerine onları ikame etsek olmaz mı diye bir furyadır gidiyor bakalım. Bilmem ki, yani ben böyle bir dünyanın as elemanlarından olsaydım, yani benim de bir diş macun fabrikam ya da diş fırça fabrikam olsaydı veya ben de ekmek teknemin adını diş fırçaları ve diş macunları üzerine kursaydım, hemen iddiaya hazırdım. Karşı taraf benim ticaretimi kıskandığı için bunu ortadan kaldırmak için böyle yapıyor diye. Yani sanki misvaklar eğer diş fırçalarının yerine ikame edilirse insanların ekmek teknelerine sanki müdahale edilmiş olunacak gibi geliyor da ondan bu tartışmayı açıyorlar diyesim geliyor ama o kadar bilmiyorum. Ben işin tartışma boyutundan kaçarak sadece Aleyhissalatü Vesselam'ın hayatındaki misvak kullanım alanlarını hatırlamayı ve sizinle olayı yeniden paylaşmayı düşünüyorum. Ne dersiniz? Bir peygamber düşünün, yeme anlayışı bizimkine zaten benzemiyor. Yemekten önce ellerini yıkıyor, yemekten sonra elini ağzını yıkamak zorunda. Bir peygamber düşünün, habire abur cubur aklına geleni dilediği zamanda, yani yemek kırıntıları şeklinde veya hani ağzımıza nice toz bulaşığı halinde sıvaşıp kalacak yiyecek türünden yiyeceklerin henüz daha icat edilmediği döneme ait bir peygamber. Yaşantısı, bizzat yaşadığı hayat programıyla öyle. Yani mesela ağzına aldığı bir hurmanın, mesela onda birini iyice çiğnedikten, yuttuktan, diliyle dişlerin arasını bile temizleyip onu da yuttuktan sonra ikinci parçayı alan bir peygamber. Sofranıza koyduğunuz çorbanın suyunu artırın ki komşuya da ikram edin diyen, böylece Yani çorbanın içeriği konusunda daha bir sulu öneride bulunan peygamber, işte bu peygamber ağız ve ağzını kullandığı iş konusunda böyle özel bir konumdayken yine de abdeste diyordu ki eğer size meşakkat verme derdi olmasaydı mutlaka her abdeste size farz kılardım. Yani abdeste mutlaka misvak kullanacaksınız. Sonra daha yeni abdest alırken misvak kullanmıştınız. Ağzınız tertemiz olmuş muydu? Ama zaten temizdi. Sabah hani diyelim ki sahurda yemiştiniz. Zaten oruca başlamıştınız. Sabah namazında bir şeyler yemeden abdest almıştınız. Ağzınız tertemizken siz abdest alırken misvak kullanmaya mecbur idiniz. Sonra bir de namaz kılarken misvak kullanıyorsunuz. Ama ne yemiştiniz o arada? Abdestle namaz arasında bir şey yeme adetiniz yoktu ki. Olsun ama bir de namaza duracağınızda misvak kullanacaksınız. Aleyhissalatü vesselam öyle yapıyordu. Sabah namazının sünnetine duracağınızda bir, farzını kılacağınızda da bir misvak kullanacaksınız. Aynı şeyi öğlen abdesti ve öğlen sünneti ve farzıyla yeniden tekrar edecektiniz. Bir gün boyunca her abdeste, her namazda misvak tekrar edilen bir sünnetiniz, bir hareketiniz olacaktı. Ve siz Aleyhissalatü vesselam'ı merak ediyordunuz. Acaba evine girince, odasına girince ilk işi ne olurdu, ne yapardı acaba diye annelerimize soruyorsunuz veya soran sahabeyi dinliyorsunuz. İlk işi ağzına misvak almak ve dişlerini misvaklamakmış. Ama ne olduydu ki? Sokakta bir şeyler yiyerek, ayakta bir şeyler atıştırarak mı geliyordu da eve girince ayıp olmasın diye önce onları misvaklıyordu? Hayır elbette, ama önce misvak kullanıyordu. Bir de aleyhissalatü vesselam Efendimizin gece hayatını merak eden annelerimizden birinin yeğeni durumunda olan bir sahabi anlatıyor. Gece acaba Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı diye merak ettim. Orada yatmak istedim, izin verildi bana. Baktım uyandı aleyhissalatü vesselam, ilk işi misvağına sarılmak ve ağzını misvaklamak oldu diyordu. Ne dersiniz? Söyleyin. Yani şu sizin diş fırçasıyla hedeflediğiniz, ana gaye olarak insanlığa sunduğunuz, aman efendim envai türlü çeşit nice bereketler ve hayırlar umduğunuz o ameliyelerin her biri misvakın yaptığını yapar mı diyorsunuz? Peki size konuyla ilgili son bir hadis daha okuyorum. 451. Es-sivaku yezidur racule fesahaten. Misvak kullanmak insanın konuşma güzelliğini artırır. Diş fırçası da yapar mı dersiniz? Bilmem. Deneyin isterseniz ama öyle değil galiba. Bu misvakta başka bir şeyler olmalı. Elbette siz haram ve helal arasındaki farkın, siz haram ve helal arasındaki farkın sadece madde planında gerçekleşeceğini zannederseniz bunun sonu gelmez bir yanlış olduğunu, bir yanlışa başlangıç olduğunu kabul etmek durumundasınız. Çünkü hani kızarmış, enfes bir tavuk sofraya konmuş da o aradaki bir hengamede insanlar dışarıya çaresiz bir feryat ile çıkmışlarsa, o arada bir hırsız bu tavuğu kapıp kaçmış, çalıp gitmiş, sofrasına koymuş ve yiyorsa, ona haram olan aynı nesne, aynı madde ama öncekiler için, hele bir de misafirine ikram için imandan dolayı hazırlanmışsa bambaşka bereketler kaynağıdır elbette. Misvak kullanmak insanın konuşma güzelliğini artırır. Konuşmada güzellik karşıdakine etki açısından mı olabilir? Kelimelerin sıralanmasındaki güzellik açısından mı olabilir? İfade tarzının anlatılmak istenen şeyi gerçekleştirmesi açısından mı olabilir? Efendim insanın konuşmasında bir güzellik, bütün bütüne, akla gelen her şey dahil daha ötesi mi dediniz? İşte bunu sağlayacak bir araçtır misvak ve biz misvak kullanmak zorundayız. Öyleyse misvak ticaretinden başlasak, anlat anlat sen de insanlar oradan çıkınca benim kapıma düşecekler ve ben onlara misvak pazarlayacağım diyenlerin kulakları olsun, kalpleri olsun ve çınlasın, anlasınlar. Ben senin para kazanman ya da para kazanmaman için hadis anlatmayacaktım ama sen benim anlattığım hadislerden eğer payına düşeni para olarak telakki ediyor, öyle kabul ediyorsan artık daha sormaz galiba, iyi bil. Çünkü kimileri vardır ki diyor Kur'an-ı Kerim, Ya Rabbi bize dünyada ver ama dünyalık ver ama sadece dünya ver ama dünyayı ver diyorlar, öyle dua ediyorlar. Onların ahirette bir payları olmaz diyordu Allah korusun. Ne dersin, misvaktan da sana ümmetin parası düşüyorsa, sen başka bir şey elde etmiyorsan sen bilirsin ama ben bu ümmetin aleyhissalatü vesselamın bizden istediği sünnetlerden unutulan birinin diriltilmesi adına ben misvak kullanmalarını istiyorum. Ama ben önce, yok siz önce, hayır hepimiz önce her birimiz bir misvak kullanmaya başlasak. İtiraz mı? Gelecek tabii hemen. Ha enişten, tamam, o her zaman karşı gelirdi zaten bu işe. Ya da dayın vardı, amcan vardı, sevmezdi bu işleri. Eline bir çalı parçası ya da bir ağaç parçası almışlar insanlar. Dişlerinin arasında ne var ne yoksa insanların yüzüne tükürmek için sanki. Onu biz minicik bir çöp parçasıyla, adına kürdan diyorlar, dişlerimizi temizlemek için lokantadan çıktıktan sonra biraz da sosyal statümüzü belirlemek için, bakın yani biz böyle yolculuklar, böyle yiyecekler, böyle adetler peşindeyiz dercesine biz onu o zaman yapardık. İyi de kocaman parmak gibi şeylerle insan ağzını oynayıp durmaz ki, dişlerini oynayıp durmaz ki diyenlere, doğru diyesim geliyor, senin dünyana göre gerçekten çok anlamsız. Ama mesela bir sigarada en az o kadar kalın, o kadar kaba, o kadar kötü, o kadar pis kokan, o kadar acayip, o kadar değişik, o kadar ayrı, o kadar aykırı iken kimilerine, ama sen onu rahatlıkla her yerde içmekten yanasın ya da içenlere laf ettirmemekten yanaysan, benim misvağıma da biraz tahammül etsen olmaz mı? Sen bilirsin. Değilse, ama çok hoşuma gidiyor. Bu benim inancım, bu benim sevgim, bu benim kabulüm, ben böyle istiyorum dediniz mi? Karşıdaki dilerse hoş karşılayacak, isterse boş verecek, nasıl isterse öyle olsun, ama ben aleyhissalatü vesselamı dinliyorum. Misvak kullanmak insanın konuşma güzelliğini artırır. 452 Şiraru ibadillahillezine yekuluna rabbena atina fid dünya ve ma lehu fil ahireti min halak. Evet. Allah'ın kullarından en şerlisi, Allah'ın kullarından en kötüsü, Allah'ım bize dünyada ver diye sürekli bunu isteyendir. Artık onun ahirette hiçbir nasibi yoktur. Allah. Bakara suresinin bu 200. ayetinde insanların Allah'tan istemeleri konusu gündeme getirilir. Bakara suresi 200. ayetin son bölümünde şöyle beyan edilir. فَمِنَ النَّاسِ Kimileri var ki, insanlardan kimileri, مَنْ يَقُولْ Şöyle yalvarırlar. İsteyeceklerini şöyle isterler Allah'tan. Derler ki Rabbena, ey Rabbimiz. Yani Allah'ım, ey Allah'ımız, atina fid dünya. Bize dünyada ver. Bize dünyayı ver. Bize dünyalık ver. Dünyayı bize ver ya Rabbi. Böyle dua ederler. Böyle dua edenler vardır. Bunların ve ma lehu fil ahireti min halak. Ahiretten payları, ahiretten nasipleri yoktur. Hemen arkasından 201. ayette ise bu yanlışlığı şöyle düzeltmemiz istenir sanki. وَمِنْهُمْ Ama kimileri de var ki, insanlardan kimileri de men yekul şöyle yalvarırlar. رَبَّنَا Ey Rabbimiz! اَتِنَا فِي الدُّنْيَا hasene, Dünyada hasene ver bize. وَفِي الْآخِرَةِ hasene, Ahirette de hasene lütfet ya Rabbi. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ Ateş azabından koru. Cehennem azabından bizi koru ya Rabbel Alemin derler. Şeytan birinci duada ısrar ettiremezse, ondan kaymış ikinci duaya geçmişse kimi gönüller, yani hep dünya istemek madem ki ahirette nasipsizlik anlamına geliyormuş, dünya ve dünyalık peşinde koşmak kişinin ahiretteki nasipsizliğini doğuruyormuş, ondan dolayı aman, ben dünyada da ahirette de isteklerim olsun diyebilen insanları şeytan saptırıyor ve bu sefer sanki ayeti şöyle anlamalarını istiyor. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene diyecek yerde Rabbena atina fid dünya malen ve fil ahireti malen diyorlar sanki. Yani dünyada mal ver, ahirette mal ver dercesine, haseneyi mal mülk anlamına, dünya dünyalık anlamına, mülk ve saltanat anlamına getiriyorlar. Olur mu öyle şey? Hasene güzelliktir. Hasene iyiliktir. Hasene dünyada kişiye cennet kazandıracak imkanlar ve ahirette cennetin ta kendisidir. Hasene dünyada Allah'ın huzurunda olma makamında bulunabilmek, öyle durabilmek, ahirette cemalullah'ı görenlerden olmaktır. İşte kişi dünyada hasene, ahirette hasene isteyecekken, ateş azabından koru ya Rabbel alemin diyecekken, tutar da sadece dünya, ama sadece dünyalık isterse, dünyayı ister, dünya benim olsun diye yalvarır, yakarır, kafaya onu takar bir takıntı olarak sürekli bütün heves ve hedefini buna odaklarsa, o zaman ahirette hiçbir nasibi yoktur onun elbette. Böyle diyenler, dualarını böyle eyleyenler, bütün gece ve gündüzlerini, bütün sabah ve akşamlarını, bütün hayat ve memat mantıklarını bunun üzerine kuranlar, Allah'ın kullarının en şerlisi, en kötüsüdür Allah korusun. Tekrar okuyorum hadisi. Şiraru ibadillahillezine yekulun, Rabbena atina fid dünya ve ma lehu fil ahireti min halak. Allah'ın kullarının en şerlisi, Allah'ın kullarından en kötüsü, Allah'ın bize dünyada ver diye sürekli bunu isteyendir. Artık onun ahirette hiçbir nasibi yoktur. 453. Şerrul umuri muhtesatuhâ. İşlerin en kötüsü, sonradan uydurulup dindenmiş gibi tanıtılmaya çalışılandır. Bir başka ifadeyle, bu hadiste bid'atın tarifini öğreniyoruz. İşlerin, din diye ortaya konan işlerin, din diye sunulan işlerin kötüsü de olurmuş. Evet, aslı yoksa kötüdür tabi. Sonradan, aslı yokken, peygamber dememişken, Allah ortaya koymamışken, dinin aslında yokken, insanlar onu din diye sunuyorlarsa, işte bu işlerin en kötüsü, dinin en kötüsüdür. Sonradan uydurulanlar, dindenmiş gibi tanıtılmaya çalışılanlardır. Bid'at diyoruz buna bir başka kelimeyle. Yani, İslam dininin tam ve mükemmel, eksiksiz ve noksansız olduğu gerçeğini yok saymak mantığından hareketle, sanki o fazlaymış gibi azaltmaya çalışmak ya da o eksikmiş gibi tamamlamaya çalışmak, işte buna bid'at diyoruz. Örnekler bulursunuz. Ben önce sizin de aklınıza gelmeyen, benim de uygulamadığım, kimsenin de savunmadığı bir iki örnek söyleyelim de işin böyle net ortaya konulması sağlansın inşallah. Mesela her evde hemen hemen bu toplumun bütün insanların evinde gerçekleşen bir tören vardır. Çay içme törenleri, ikram törenleri, çay sohbet ortamları, çaysız olmaz elbette. Hiçbir faaliyetin çaysız olduğunu düşünemezsiniz. Tamam, olsun. Ama siz buna bir din kisvesi giydirseniz, yani birinci bardağı içerken şöyle dua edeceksiniz, ikinci bardaktan sonra şöyle dua etmelisiniz, üçten sonra topyekün hep beraber oradakiler katılacakları özel bir tören icra etmelisiniz. Sonra ikinci durak yedi, sonra haddi yoktur artık ne kadar içerseniz için diyeceksiniz. Dediniz, ne olur? Din diye demediyseniz, bu sizin mantığınız, gülüp geçti arkadaşlarınız veya sizin evin adetidir. Oraya gelenler buna uydular. Tamam, yapın yaparsanız, o beni ilgilendirmez. Ama öyle değil. Çayı böyle içenler, böyle içmeyenlerden daha Müslümandır diyorsanız, çayın böyle içimini sağlayanlar daha iyi Müslümandır diyorsanız, çayın böyle içiminden sonra insanlar kul oluyorlar Allah'a, Allah'a kulluklarının bilinciyle hareket ediyorlar, cennet yolunda bir adım ya da adım adım fersah fersah ilerliyorlar diyorsanız, yani dindar olmanın bir ölçüsü olarak çayın böyle içilmesidir, çay içilmesidir ama böyle içilmesidir diyorsanız, işte sizin yaptığınız aslı olmayan bir şeyi din gibi telakki etmek demektir. Dinde olmayanı din diye sunmak. Ya da, evet aleyhissalatü vesselam döneminde insanlar namaz kılmak, ibadet etmek, tehlil, tekbir ve tesbih etmek şeklinde vakit geçirmek zorundaydılar. Elleri boş, gönülleri hoştu. Namaz kıldıktan sonra oturacaksın, şöyle 33 defa sakin ve seni sükunete erdirici Sübhanallah diyeceksin. Sonra aynı şekilde elhamdülillah düşüne düşüne, ne dediğini bile bile, ne söylediğinin farkında ola ola, sonra Allahu Ekber diyeceksin. Ellerini kaldıracak, dualar edeceksin. Allah'ın huzurundasın. Ama şimdi ne mümkün? Dolmuş dolmamışsa, otobüs kaçmışsa, arkadaşların seni beklemiyorsa, son bir parti vardı kaçırmışsan, aman Allah'ım yetişememişsen, sen akşama kadar daha nice yetiştireceğin şeyler vardı. Her ne kadar onları Allah senden istememiş, peygamber sana örnek olmamışsa da sen onları kafaya takmışsan, bütün bu dünyada öyle dua etmek filan biraz fazlalık gibi, dinin burası az fazla gördüm ben, onu şöyle kırpsam, kessem, budasam, atıversem kenara, benim tesbihim, benim kazanmam da dua, benim çabam da dua, benim ticaretim de dua, benim insanlara bu işleri anlatmam, tezgahtarlık öğretmem de dua, her evin ihtiyacı olmayan şeyleri ama ihtiyaçmış gibi onlara lanse etmem, böyle bir çabam da duadır. Dolayısıyla tesbih ve tahmidle uğraşıp zaman kaybetmektense evimin ekmeğini 3'ten 5'e çıkarmak, ekmek zaten tamamdı da pastaları artırmak, yani pasta zaten tamamdı ama şöyle köşe dönerken dönen başlarımızın yeniden dönmesi için, yeni meşgaleler bulmak için, eğer biz tesbihata fazla, sünnet zaten fazlaydı, o olmasa da olurmuş, camiye zaten gitmedik, mescitsiz, ezansız, imamsız, tesbihsiz, duasız namaz kılmayı öğrendik, bunlar aslında fazlalık şeylermiş ki, şöyle netleştirdik mi, tam bizim gibi bize göre bir namaz modeli ortaya çıktı diyorsanız, işte bu dinde olmayan bir şeklin senin tarafından yeniden icat edilmesi demektir ki, özel tabiriyle bid'at denir ona. Şerrul umur muhtefatuha, işlerin en kötüsü sonradan uydurulan ama din diye sunulanlar. Yeni bir şekil, yeni bir biçim. Peki, sonradan uydurulan ve din denilmeyenlere gelince boştur, lüzumsuzluktur. Ama aleyhissalatü vesselam demiyor mu? Min husni islamil mer'i terkuhu ma la yani. Sonradan uydurdunuz, daha iyi Müslümanlık adına demediniz ama her gün ney ile bir fasıl, keman karışımı 2 fasıl, biraz da kanun karıştırdığınız 3 fasıl icra etmeden çoluk çocuğunuzla birlikte yatağa, evet yani uykuya gitmiyorsunuz değil mi? Uykudan önceki son dualarınız diye kulaklarınız çınlasın, bunları icat ettiniz öyle mi? Bilmem ama Müslümanın hayatında dinin karıştığı bir bölüm, bir de dinin karışmadığı bir bölüm mü icat ettiniz yoksa diyesim geliyor. Az biraz öyle gibi değil mi insanların yaptığı? Yani benim hayatıma Allah'ın karıştığı bölümler var. Bakın eskiden cuma farzdı, şimdi vacip oldu, kılmak zorundayım diyen adamlar da bilirim. Öyleymiş adam için, yani eskiden farzmış. Evet o zaman kılmıyoruz ama şimdi vacip olmuş. Daha dindarların olduğu yerde bir idareci makamda imtihan ediliyormuş. Onun için hatta diyorlardı, ben görmedim ama tuvalete girip çıkıyormuş ve doğru koşuyormuş camiye. Ama yani bölmüş bölümlemiş, abdest alıp gitmek yerine bir de almadan da gitmek bölümünde galiba kendisini muhayyer zannetmiş. Ne dersiniz? İnsanlar hayatı birileriyle zaten yaşıyorlar. Babalarınıza, baba bildiklerinize, toplumun babalarına, ortamın babalarına ya da baba adamlara sorup da danışacak ve onların dediğini yapacak, yaşayacak yerde babamız İbrahim'e, atamız Adem'e ve aleyhissalatü vesselam Efendimizin getirdiği Kur'an ile onun yaşadığı sünnete müracaat edip ona benzemeye çalışsak. Ama mecbur muyuz? Hepsinde yani peygamberi kopya etmek, taklit etmek, peşinde gitmek ama sıkmaz mı bizi? Estağfirullah, Allah için insaflı olsak biraz, biz neleri taklit etmiyoruz ki, niye peygamberikinden sıkılmaya başladık da şahsen? Tekrar ediyorum, 453, şerrul umuri muhtesatuha, işlerin en kötüsü sonradan uydurulup dindenmiş gibi tanıtılmaya çalışılanlardır. 454, şerrul ama amel kalbi, en fena körlük kalp körlüğüdür. En fena körlük kalp körlüğüdür. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Hac suresi 46. ayette şöyle buyurur. Efelem yesiru fil ard. Allah'a ve peygambere isyanı iş edinenler, zulmedenler, haksızlık edenler, peygamberi ve getirdiği Kur'an'ı yalan sayanlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı? Fe tekune lehum kulubun yaqilune biha. Çünkü yeryüzünde gezip dolaşsalardı elbette onların düşünecek kalpleri olurdu. Ev azanun yesmauna biha ve o kalple birlik ya da onunla beraber ondan ayrı duyacak, dinleyecek, anlayacak, işitecek kulakları olurdu onların. Ama fe innaha la ta'mel efsar. Gerçek şu ki gözler kör olmaz. Şu kafadaki gözler, başın gözü olan gözler, karşıdaki eşyayı görünce gördü zannettiğiniz gözler değil kör olanlar. Velakin ta'mel kulubul lati fi sudur. Kör olan göğüslerdeki kalplerdir. Göğüsteki kalbin gözü kör olur. İşte onlar kör olunca da insanlar gördüklerini göremez, görmesi gerekenleri anlayamazlar. Kur'an-ı Kerim bize vahiyden habersiz, onu inkar eden ya da karşı gelmeye iş edinen insanları kör olarak tarif eder. Bakın Ra'd suresi 19. ayet. اَفَمَنْ يَعْلَمُ اَنَّمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ اَعْمَى Rabbinden sana indirilen hak olduğunu bilen kimse, bir böyle adam düşünün, Allah'ın gönderdiğinin hak olduğunu biliyor, hakikatin işte o ta kendisidir bunun farkında, böyle bir adam كَمَنْ هُوَ اَعْمَى kör bir kimse gibi olur mu? Söyleyin, yani onu bilen adam gözü görendir, kalbi görendir, hayatı bilendir, meseleyi kavrayandır, anlayandır ama eğer onu bilmiyorsa Allah'ın indirdiğini, vahyi, Kur'an'ı ve sünneti, Allah'ın gönderdiği peygamberi ve peygamberliği fark etmiyorsa o da kördür elbette. İnnemâ yetezekkeru ulul elbâb. Ancak bunu fark edenler akıllıdır. Bunu gündemde tutanlar akıllıdır. Bunu anlayabilenler akıllıdır elbette. Değilse bunu anlamayanlara nasıl akıllı, nasıl gören, nasıl duyan diyeceksiniz. Elbette onlar kördür, anlamazlar, duymazlar ve bilmezler. Onun için en fena körlük, en kötü körlük kalbin körlüğüdür. Demek ki insanda bir kafasında göz, bir de kalbinde göz varmış anlayalım. Yani birine basar, birine basiret diyelim. Gözün görmesi, hani şu karşınızda eşyayı, yiyecek ve içeceği, yatak yorgandan ekmek suya kadar her şeyi, onları gören gözünüz, fark eden gözünüz, kadını erkeği, parayı pulu, dükkanı tezgahı bilen gözünüz var ya, o sizin kafadaki gözünüz, o kör olması, onun görmemesi değil mesele. Ama bir de onlarla ilgili nasıl göreceğinizi, gördüğünüzü nereye koyacağınızı, onunla işi nasıl değerlendireceğinizi bileceğiniz göz var ya, kalp gözünüz, işte o kör oldu mu? Artık her şey bitmiştir. Tekrar okuyorum. Şerrul ama amel kalbi. En fena körlük kalp körlüğüdür. Velhamdülillahi Rabbil alemin.